Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'ya, Mutlu Evlilik Atölyesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine mikrofonlarımız başında bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş, kıymetli hocam, psikiyatrist, Profesör Doktor Medaim Yanık'la evlilikler hakkında konuşmaya, mutlu evliliklerin izini sürmeye devam edeceğiz. Bugün eş ilişkilerini de etkileyen zaman zaman bazı psikiyatrik durumları, bozuklukları, hastalıkları konuşmak istiyoruz. Hocam tabii uzun yıllardır çift terapileriyle çalışıyorsunuz, eşlerle çalışıyorsunuz fakat bir hekimsiniz, evet. Bir psikiyatristsiniz. Dolayısıyla psikiyatrik bazı durumlar, bazı bozukluklar da biliyoruz ki eş ilişkisini etkiliyor. Biz çift terapilerini hep vurguladığımız şey ilişki hastadır, eş hasta değildir ama bazen bazı durumlar, geçmiş programlarda da vurgulamıştık, eş ilişkisini oldukça etkileyebilir. Bugün onlardan şöyle biraz bahsedelim, bir farkındalık oluşturmaya çalışalım istedik. Neler söyleyeceksiniz hocam bu konuda?
Evet. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Şimdi bu kritik bir mesele. Şöyle bir kritik mesele. Eşler eş terapisine geldiği zaman şiddetli bir kim haklı kim haksız gerilimi içinde olurlar. İnsanlar sorun yakın ilişkilerde sorun yaşadıklarında genellikle kendilerinden bir bakış açısı üretirler. İki eşin bakış açısı farklılaşmıştır ve haklı haksızlık çıkmazına girmişlerdir. Haklı haksızlık çıkmazının hani yollarından bir tanesi de eşimde bir bozukluk var, düzeltin doktor bey şeklindedir. Bunu her zaman bu açıklıkla olmasa bile böyle hani bir tarafın olup bitenin bir tarafın problemi olduğunu, hastalığı olduğunu izah etmiş olmak, böyle bir yol bulmuş olmak çiftlerin bazen bir gizli arzusu bile, açık veya gizli bir arzusu oluyor. Eş terapileri de bunu bildiği için aslında eş ilişkilerinde temel mesele eşlerin birebir hastalığı değil, ilişkilerinin etkileşim tarzlarının hasta olduğunu söylemektir. Gerçekten de büyük oranda %80-90 oranında geçerli olan şey budur.
Evet.
Çünkü eşlerin bariz bir ruhsal rahatsızlığı yok ise diğer şey ilişki içinde olur. Artı eşlerden biri şu anda sayacağımız bazı rahatsızlıkları olsa bile bu ilişkideki haklı haksızı belirlemez. Sadece ilişkiye etkileyen bazı dinamikleri izah eder. Buranın üzerinden haklılık ve haksızlık yine çıkarılamaz. Çünkü insanlar evlenildiği zaman hani bu rahatsızlıkların birçoğu sonradan gelişiyor. Basit rahatsızlıklar, tansiyonun gelişmesi gibi bir şey, kalp hastalığının gelişmesi gibi bir şey. Bunları nasıl evlilikte hani senin kalp tansiyonundan oldu veya bunun sebebiymiş gibi izah etmek doğru değil. Ama yine de eş terapisinde örneğin ben, bana gelen kişilerde hekim olmaktan da kaynaklanan şey, iki çifte de bireysel onun iç dünyasını veya bu ilişkiyi etkileyebilecek, olup biteni izah edebilecek, en azından bir parçasını izah edebilecek bir ruhsal rahatsızlık var mı diye tarama yapıyoruz, yapıyorum ben. Böyle durumlarda aslında olup biten belirgin bir şekilde bir rahatsızlıksa, o %10'un içindeyse, o zaman belki kişiye bir bireysel terapi öneriyoruz çift terapisinden önce.
Evet.
Önce şu rahatsızlığı bir kontrol altına alalım, sonra ondan sonra çift terapisine geçelim gibi bir uygulamamız var. Yani özetle aslında bir çift geldiği zaman %90 oranında herhangi bir rahatsızlıkla olup bitenler izah edilemez. %10 olasılıkla taraflardan birinde veya ikisinde olan bir ruhsal hal ilişkiyi etkileyen ya ana dinamiktir ya da sadece parçalardan biridir. Ama her şartta haklı haksızlığı izah etmez.
Evet, evet. Yani burada sanki eşin rahatsızlığı düzelince bütün eş ilişkisi düzelecekmiş gibi bir durum yok.
Evet.
Evet, evet hocam. Peki eş ilişkisini etkileyen, en çok etkileyenlerden böyle başlayarak hocam, psikiyatrik rahatsızlıklar, hastalıklar neler olabilir?
Şimdi birkaç rahatsızlık var. Bunlar etkiliyor, dinamik katıyor. Mesela bizim bu obsesif kompulsif bozukluk, takıntı hastalığı veya temizlik hastalığı veya işte vesvese hastalığı, depresyon, yaygın anksiyete dediğimiz aşırı endişeli hal.
Belki evham dediğimiz değil mi?
Evet, evham dediğimiz, evet. Veya bizim adına disosyatif kimlik bozukluğu dediğimiz zihin bölünmesi. Veya bipolar, manik depresif hastalık. Veya eşlerden bir tanesinin alkol veya madde bağımlılığı gibi meseleler veya eşlerden bir tanesinin psikotik belirtileri olup bitenleri etkiler. Şimdi diyelim ki eşlerden bir tanesinde panik atak olması bu evlilik dinamini neredeyse hiç etkilemez. Yani sadece diyelim ki evliliğin düzenine şöyle katar. Birinin panik atağı olduğu sırada onun panik olması evliliği birinin tansiyonunun çıkması gibi bir meseledir. Bu evliliğin dinamiklerini etkileyen bir mesele değildir. Ama diyelim ki ağır bir obsesif kompulsif bozukluk yani aşırı bir temizlik hastalığı bir evliliğe bir takım dinamikler etkileyeceği kesin. Veya diyelim ki çok çok daha uçta eşlerden biri psikotik bir hastalık yaşadı. Mesela bizim adına hezeyan dediğimiz bir durum yaşadı. Şüphecilik geliştirdi. Bu eşle ilgili, evlilikle ilgili bir şey değil, o kişiyle ilgili bir mesele. Biri diyelim ki birinin aldattığına dair veya takip edildiğine dair, eşinden kötülük göreceğine dair hezeyanlarla bir hastalığa yakalandı.
Yani gerçekliğe ilgisi olmayan, gerçeği değerlendirmede çünkü bir bozukluk oluyor olup biteni değerlendirmede psikotik rahatsızlıklarda. Öldürüleceğini belki eşi tarafından ya da bir yabancı biri tarafından işte takip edildiğini bazen bu işte istihbarat örgütleri çok çeşitli olabilir. Bir bozukluk bu.
Böyle durumda da bu bir artık bireysel hastalığın evliliğe etkisi. O zaman bunun tedavisi yapılması, bireysel tedavisi. Burada bir eş terapisi yapılmaz. Yani eşte herhangi bir tanı konulan rahatsızlık olsa bile şu iki şeyi unutmamamız lazım. Panik bozukluk hiçbir şeyi izah etmez. Eşlerden bir tanesinde şüphecilik hastalığı veya aldatılma hezeyanı olmuşsa her şeyi izah eder.
Evet.
Yani demek ki böyle bir özetlersek aslında bir çift başvurduğunda %90 oranında kişisel bir rahatsızlık bir şeyi ifade etmez. %90'ında ilişkinin kendisinde problem vardır. Kalan bu %10'unda var olan bireysel rahatsızlık değişik oranda etki eder. Kiminde ana belirleyici değildir, bir renk katar. Kim hastalıkta ise bayağı artık belirleyen odur. Orada eş terapisinin yeri yoktur, bireysel terapi vardır. Yani herkese uyacak bir kalıp yerine aslında değerlendirme sonucu her bir çift için yeni bir yol, ona özgü, onlara özgü bir yol izlemiş oluyoruz.
Evet hocam, şöyle biraz hani şey dediniz, obsesif kompulsif bozukluk dediniz, panik bozukluk dediniz, psikotik bozukluk dediniz. Bunu böyle belki bilgilendirme amaçlı nedir diye biraz daha ayrıntılarına girsek.
Evet. Şimdi obsesif kompulsif bozukluk senin de çok uzman olduğun bir alan. Çok sıkla uğraşıyorsun. Obsesyon biliyorsun kişinin zihnine istemediği halde gelen düşünceler, dürtüler, bazen görüntüler olmuş olması. Kompulsiyon ise bunların verdiği rahatsızlıktan kurtulmak için kişinin yapmak zorunda hissettiği, yapma dürtüsü hissettiği, yapmadığında bir gerilim hissettiği tekrarlayıcı davranışlardır. Bu obsesyonların verdiği gerilimi azaltmak için, nötralize etmek için tekrarladığı davranışlardır. Şimdi bu bir evlilik ilişkisi nasıl etkiler? Örneğin diyelim ki aşırı düzeyde temizlikle uğraşan bir kadını düşünün. Erkek versiyonu da var bunun. En sık kadın versiyonu. Diyelim ki daha eşi kapıdan girer girmez veya çocukları kapıdan girer girmez ağır boyutlarında hani eşi kıyafetlerinden bir nevi soyundurup eve steril olarak sokma. Kıyafetler çıkarılacak, atılacak. Bir nevi ev böyle ameliyathane ortamı gibi steril olması lazım. Yoğun bakım ortamı gibi. Dışarısı böyle bir ameliyathaneye girer gibi mikroplardan temizlenmen lazım. O yüzden de bütün elbiselerini çıkarıp içeriye öyle girmen lazım. Veya şuraya oturma yerlerinin düzeninin olacak diyelim ki. Bunun bir de bir düzeni varsa işte herkes şurada oturacak. Çünkü dağınıklık hanımefendiyi rahatsız ediyor olabilir. Şimdi böyle bir durumda ve evinizde diyelim ki girerken, otururken, aşırı bir düzenin muhatabı kalmış olmak bir evlilik ilişkisini etkileyebilir. Çünkü karşıdaki insan, bir diğer eş bunu hani uyum sağlayabilir bir uçta veya buna şiddetli tepki gösterebilir. Kendisinin yani bir sürekli hayat boyu bir ameliyathanede yoğun bakımda yaşar gibi yaşamak zorunda olmasına isyan edebilir. Ve bu aralarındaki diyelim ki gerilimin ana neden olabilir. Şimdi hafif formlarda, bu tabii ağır formlarını anlatıyoruz. Hafif formlarında hani bu kadar olmaz, benim hanım biraz titiz, düzenli der, belki hoşuna bile gidebilir bir yere kadar. Ama o zaman da bir noktadan sonra hani obsesif kompulsif bozukluk o kadar enerjisini temizliğe verebilir ki eşine duygusal olarak veya cinsel olarak ilgi göstermeyebilir. Obsesif kompulsif ağırlaştığında kişi o kadar büyük enerjisini gündelik hayatın, evin düzenine, temizliğine verir ki, yani eş onun için artık temizlenecek bir eşya konumuna düşebilir. Halbuki bir eş ilişkisi aynı zamanda bir arkadaşlık ilişkisi, aynı zamanda bir cinsellik ilişkisi, bir muhabbet ilişkisi. Obsesif kompulsif bozukluk böyle kişinin enerjisini emer, onu tek bir alana iter. Böylece diğer fonksiyonlarını yapamamış olur. Tabii tekrar hatırlatıyorum, bunu daha hafif obsesyon olan herkes bu dediğim gibi değil, hafif, orta, ağır şeklini düşünmek lazım.
Evet hocam, tabii tüketen bir şey. Hem kişinin kendisini hem eş ilişkisini oldukça zarar verebilen bir durum. Dediğiniz gibi aileler, yani eşler bazen boyun eğiyorlar. Yani eşlik ediyorlar ona. Hani rahatlatmak için ona uyum gösteriyorlar. Ya da çok sert tepki gösterebiliyorlar ve bazen farkında olmadan hastalık ağırlaştıkça bu tepki göstermeler daha da büyüyebiliyor. Oldukça zor bir durum. Sadece temizlikle ilgili değil, kontrol etmeyle, emin olamamayla ilgili olabiliyor. İşte evden çıkarken tekrar kontrol edebiliyorlar her yeri, bunu geç kalabiliyorlar. İçleri bir türlü rahat etmiyor. Yani bütün dünyalarını bazen sarı veriyor ağır formlarında özellikle. Yani gündemlerinde başka bir şey olmuyor. Sadece o takıntıları, sadece o vesveseleriyle yaşamak zorunda kalıyorlar. Sizin de dediğiniz gibi. Böylelikle hem bu arkadaşlık, dostluk gibi, cinsellik gibi her şeyden uzaklaşma, beraberinde bazen depresyon da gerçekleşebiliyor. Böyle bir durum olduğunda eğer bu tedavi edilmezse hem eş ilişkisini hem kendi sosyal hayatını, hem eğer çalışıyorsa iş hayatını, her şeyi oldukça etkileyebiliyor.
Erkek versiyonu için mesela aklına bir şeyler geliyor ama hep kadınlar üzerinden örnek vermeyelim.
Evet, yani sonuçta erkekler ya da kadınlar fark etmiyor. Mesela erkek olup da yine çok temiz, titiz ya da düzen obsesyonları olabiliyor. Eve geldiği zaman eğer mesela diyelim çocuğu oradan kalemini almış. Normalde hep orada durması gerekiyor. Almış bir oynamış, küçük de çocuk. O onu inanılmaz öfkelendirebiliyor düzen anlamında. Ya da işte arabasının içerisindeki o düzen, temizlik, bazen işte bir yerin toz olması, öfkeyi çok çabuk çıkmasına neden olabiliyor.
Kafasında böyle hayal ettiği bir ev var, bir düzen var, bir oda var, evet. Bir banyo var. Evet. Onun öyle olmadığı zaman bir öfkeleniyor. Çünkü obsesif kompulsif bir kişi, bir erkek diyelim, o kafasındaki dünyanın gerçekte de olmasını istiyor. Eşi diyelim onun için öyle bir dünya var etmediğinde sinirleniyor, öfkeleniyor. Çünkü mesela diyelim ki her şey tam zamanında olacak, her şey yerli yerinde olacak. Hı-hı. Bir eksik kusur olmayacak.
Evet.
Veya diyelim ki kendisinin bir banyoya girmesi, bir banyodan çıkması, bir abdest alması, bir duş alması saatleri sürebilir. Bu da bir evi böyle sanki işte herkesin dikkat etmesi gereken sert kuralların olduğu bir eve dönüştürebilir. Erkek gücüyle beraber o obsesif kompulsif tarzı artı bir de fiziksel gücü ve öfkesiyle beraber evi resmen, hani kadınlar dedik ya, bir ameliyathaneye, yoğun bakıma dönüştürüyorlardı. Erkekler de bir hapishaneye dönüştürebilirler.
Aynen öyle hocam.
Her evde herkes bir kurallar zinciri var. Herkes nerede nasıl yapacağını belli. O da sanki bir hapishanenin gönüllü müdürüymüş gibi. Böyle olmazsa, hatta hani niyeti de kötü olmasın. Çünkü ancak böyle korunacak. Hayat böyle baş edilir. Hayat böyle düzen olur. Çocukları diyelim ki disipline etmede de obsesif kompulsif tarzda aşırı bir disiplinize etme hali olabilir. Ev böyle hani keyfin, neşenin, mutluluğun, muhabbetin olduğu bir yerde değil de kuralların olduğu ve herkesin her adımında işte babanın kafasındaki obsesif kompulsif yazılı kurallara göre hareket etmek zorunda olduğu bir hapishaneye dönebilir.
Evet, yani çocuklarda biraz şey oluyor, doğal, rahat, mutlu olmaktan ziyade evet çok iyi davranışlar sergileyen ama doğal olmayan, rahat olmayan, aslında mutlu olmayan çocuklar yetişiyor evlerde. Böyle olduğu zaman tabii biz biraz da genelliyoruz şu an.
Şimdi çocuğun doğal hali nedir? Mesela bir çocuk doğal şey gereği içten motivasyon ve enerjiktir. Enerjisi gereği hareketlilik artar. İnsan doğası çocuklukta aşırı enerjik olmaya eğilimlidir. Yavaş yavaş enerji azalır. İçten gelen bir şey. Artı hareket ister çocuk. Ve çocuğun zihni obsesif değilse eğer çocukta da bir düzene ayarlanmış değildir. Daha çok oyuna ayarlanmıştır, hareketliliğe ayarlanmıştır. Bunun doğal sonucu da bir dağınıklıktır. Ama eğer anne veya baba obsesif olursa çocuğu bu doğal haline ters bir düzen kurmaya zorlarlar evde. Ve çocukla sürekli bir çatışma içinde alırlar. Normalde hani ortalama olsa bile evin dağınıklığını düzen içinde sağlamaya çalışmak makul bir şey.
Evet.
Orada bir gerilim yine olur. Ama bu tolere edilebilecek gerilimdir. Şimdi diyelim ki herkesin evin düzenini yapmada 10 üzerinde 5 ortalama olsun. Obsesifinki 9-10 oluyor. Öyle olunca da o çocuk da böyle sürekli göze batan, kural bozan. Mesela çocuk dövmelerinin önemli nedenlerinden bir tanesi de bu. Hareketli çocuğa tahammül edemeyen obsesif yapılı anne veya babaların terbiye amaçlı çocuk dövmesi.
Evet. O çok sık, evet, belki de bu çocuğa yönelik şiddette en çok gördüğümüz şeylerden biri. Yani obsesif, çok aşırı kuralcı. Çok kural koyunca o kurallarda bozulma eğiliminde oluyor.
Çocuk travmalarını hep konuşuyoruz ya Feyzullah. Bir kısmı hani canice şeyler. Anne baba gerçekten hani açıkça kötü. Bunlar canice işler yapıyorlar. Ama daha çok büyük kısmında çocuk zarar görüyor ama bu anne babalar cani değil. Kendilerince gerçekten içten bir şekilde çocuklarının iyiliğini istiyorlar. Ama öyle bir tarzları, öyle bir doğaları, öyle bir kurdukları pratik dünya var ki bu dünya içinde çocuk rahat nefes almaktan ziyade onun ruhsal gelişimini bozan bir atmosfer oluşturuluyor. Şimdi en önemli şey bu. Zaten canlılar için yapılacak şey kriminal şeyler, yani hukuk. Ama çocuk eğitiminde esas büyük şey, önlenebilir durum bu taraftan kaynaklanıyor. Cani değiller, hatta iyi niyetliler ama kendi halleri bir çocuğun doğal gelişimine müsaade etmiyor. Ya kendi aralarındaki kavga halleri, ya kendilerindeki bireysel patolojiler, obsesiflik mesela veya endişeli, aşırı endişeli hal çocuğun makul yaşam ortamına izin vermiyor.
Evet, ve doğallığı ve rahatlığı ve mutluluğu oldukça engelleyebiliyor. Depresyonla devam edelim hocam. Evet. Bu depresyon son zamanlarda biliyorsunuz çok popüler bir kelime. Yani hepimiz biraz böyle canım sıkkın olduğunda depresyondayım, depresif hissediyorum, evet, diyoruz. Çok sık kullanıyoruz ama aslında bu nedir? Nasıl, evet, bir şeydir?
Feyzullah, önce yol haritamızı koyarak depresyona geçelim. Eğer bir 100 tane eş bir eş terapisi için başvurduğunda bunun %90'ını bir eşlerdeki herhangi bir hastalık izah etmez.
Evet, bunu tekrarlayalım.
Belki %10'unda bu ilişkiye o kişilerin yaşadığı bireysel rahatsızlıklar ya rengini verecek düzeyde hafif bir unsur, 10 tane aralarında sorun varsa bir tanesinin şu özelliğinden kaynaklanıyor diyebileceğimiz hafif veya tamamen neredeyse birinin rahatsızlığı. Mesela hezeyanlı bozukluğu var. Mutlaka rahatsızlığın tedavi edilmesi lazım, ilişkinin değil, düzeyinde bir şey. Bu formülü unutmamak lazım. Yoksa hani biz şu anda eşler arasında olabilecek o %10'u konuşuyoruz.
Evet.
%90'ında eşlerin olup biteni bir rahatsızlık izah etmez. Kişilik özelliklerini rahatsızlık olarak kabul etmiyoruz zaten.
Evet.
O yüzden eşin diyelim ki biraz yani hafif titiz ama obsesif kompulsif bozukluk yok. Böyle durumları hastalıkla, kişilikle filan izah etmiyoruz. Hatta zor kişilikleri de hastalık olarak izah etmiyoruz. Bir etkileşim paternleri içerisinde ele almamız lazım. Peki şu anda o zaman depresyonu konuşalım. Depresyon dediğin gibi gündelik hayatımıza çok girdi. Yaygın kullanılıyor. Çoğu zaman da tıbbi anlamın dışında kullanılıyor. Bugün çok depresifim.
Evet.
Bugün daha çok bu tür durumlar keyifsizim, neşesizim anlamında. Bu aralar kendimi biraz depresif hissediyorum. Bunlar depresyon değil. Sosyal bir ifade bunlar. Ruh halini biraz çökük olduğunu, canının biraz sıkkın olduğunu, biraz durgun olduğunu gösteriyor. Biz böyle depresyon koymuyoruz. Depresyon bir rahatsızlık.
Evet, belki biraz belirtilerinden bahsetsek.
En önemli şey şu.
Çeşitleri, belirtileri.
En az 2 hafta boyunca tüm gün sürecek. 9 tane belirtiden en az 5 tanesi olacak. 2 hafta boyunca tüm gün sürecek. 9 tane belirtiden en az 5 tanesi olacak. Ne gibi? Depresif ruh hali. Kendini en az 2 haftadır tüm gün boyunca sürekli durgun ve çökkün hissetme. Veya 15 gün boyunca, tüm gün boyunca kendini hiçbir şeye ilgi ve istek duymayacak halde görmek. Ve hayata karşı her şey bir ilgisi kalmamış. Ya eskiden içimden yürümek gelirdi, film seyretmek gelirdi, top oynamak gelirdi, ne bileyim çarşıda çıkıp gezmek gelirdi. Sanki bütün her şeye ilgimi kaybetmişim, hiçbir şey yapmak içimden gelmiyor. Böyle tek bir düze keyifsiz, neşesiz, mutsuz hali. Bu iki şey baskın şey. Beraberinde uykularda değişme. Ya aşırı uyuyor kişi olağan halinden, kafasını yataktan çıkaramıyor. Veya uykuya dalamıyor, gece sık sık uyanıyor, sabahın erken saatinde zınk diye uyanıyor. İkisi de mümkün. Veya iştah değişimi. Sıkıntı içinde kişi sürekli gidip bir şeyler yemek istiyor. Karnı acıktıktan değil, ruhsal olarak açlıktan dolayı onu gidermek için sürekli gidip bir şeyler yiyor. Bundan dolayı da istemediği halde kilo alıyor. Veya eskiden canı sebze meyve çekerdi, işte tatlı çekerdi, güzel yemek yerdi. Hiçbir şey gözünde değil. Ağzına lokma koyamıyor, giderek zayıflıyor. Depresif ruh hali, baskın bir kalıcı şekilde, ilgi isteksizlik, uyku ve iştah düzeyinde bir değişme, enerji düzeyi değişimi. Depresyona girmiş insanlar sanki hani diyelim ki enerjileri, ortalamaları işte 100 üzerinden 50 ile seyrediyorsa onlar da 20'lerde sürekli olarak böyle takatları yok. Hem zihinsel olarak bir şey yapmak istemiyor hem de böyle bir enerji yok. Yorgun halde ve tükenmişlik halini kişi hissediyor. Beraberinde bir cinsel isteksizlik. Cinsellik de aynen iştahımız gibi bir şey. Çeşitli nedenlerle artıp azalabilir. Herkesin bir morali bozulduğunda cinselliği düşebilir ama bu depresyonda da böyle girdiği zaman kişi cinsellik kişinin aklına gelmez hale gelir. Kişiyi bir karamsarlık basabilir. Hayat boş, anlamsız, gelecekte ne olacak hiç? Özellikle geçmişe daha fazla takılır. Her şey karanlık, kötü. Şimdi de bir şey yok. Hani gelecekte bir şey olmayacak.
Umutsuzluk.
Bir umutsuzluk, karamsarlık, ruh hali baskın hale gelir kişide. Daha herkeste olmaz ama ağır vakada, yani çeşitli derecelerde ölsem de kurtulsam, hayatta yaşamaya değer pek bir şey yok. Hani ben tamam intihar etmek istemem ama Allah canımı alsa kurtulsam da rahat etsem. Veya daha ağır formlarında ölme isteği, intihar etme isteği, daha ağır, çok çok ağır formlarında susama, acıkma gibi intiharı arama. Şimdi bakın burada bir dizi belirti saydık. Bunlar böyle anlık olarak gelip geçen değil. En az 15 gün, tüm gün boyunca süren ve kişinin kolay kolay bunların dışına çıkamadığı hale biz depresyon
evet.
diyoruz.
Yoksa bir gün içerisinde hepimiz zaman zaman böyle ruh halimiz biraz iner çıkar, değişim gösterir.
Canımız sıkılır.
Evet.
Eşimizle kavga ederiz, 3 gün kendimizi kötü hissederiz. Biraz ama dışarı çıkıp hava alıp arkadaşlarımla onda dağılır filan. Evet. Yani bunlar depresyon değil.
Evet.
Depresyonu hep şöyle düşünmek lazım. Yani ya ben eskiden şöyle böyle değildim ama haftalardır, aylardır ben bambaşka bir hale geldim. Bir de depresyonun iki formu olduğunu unutmamak lazım. Bir tanesi yaşam olaylarına bağlı gelişen depresyon. Ama daha klasik formu böyle mevsimi gelince depresyona girmek gibi. Hiçbir ortada neden yok. Mevsimi geliyor, biz bir depresyona giriyoruz. Sonuçta ikisi de depresyon. Ama evet, bir tanesi daha yaşam olaylarına bağlı gelişen depresyon. Bir tanesi daha böyle bedenin bizzat içinden gelen, hatta Hicri 3. yüzyılda Belhi var, İslam hekimlerinden, filozoflarından biri. O bu ayrımı yapıyor 3. yüzyılda. Onun Ruh ve Beden Sağlığının Korunmak diye bir kitabı var. Bu ara onunla uğraşıyorum. O diyor, yapıyor bunu. İçten gelenler ve yaşam olaylarına bağlı gelişen depresyon.
Fark etmiş onu.
Fark etmiş. Şimdi bunun gelirsek bizim odağımıza, depresyonun ne oluyor? Diyelim ki eşlerden bir tanesi depresyona girdi. Şimdi eş olmak aynı zamanda bir yaşam paylaşmak demek. Biraz sorumluluk demek. Depresyona girmiş bir kadın veya erkek bu sorumluluklarını yapamaz hale geliyor. Diyelim ki erkek için işe gitmek, çalışmak zor geliyor. İşe gitmemenin nedenlerinden bir tanesi depresyona girmiş olmak. Kişi işi bozuluyor. Çünkü o işi yapabilecek enerji hali kalmıyor. Zihinsel kodları kalmıyor. İşe gitmemeye başlıyor. Ekmek parası kazanamama başlıyor. Kadın çalışırsa aynı şey onun da başına geliyor. Veya diyelim ki ev hanımı bir kadınsa, eskiden evini çeviren bir kadın, her şeyini yapan bir kadın, daha çok yatakta kalmaya, daha çok uyumaya, hareketsiz kalmaya eğilimli, evin doğal ihtiyaçlarını gideremez hale geliyor. Sanki hani eş ilişkisi almak vermek, veren bir halde değil, hep böyle bir içe kapanmış, acı içinde bir hale geliyor. Şimdi bu eşlerden birinin bu hale gelmiş olması bir evliliğin dinamiğini etkileyen bir mesele.
Evet.
Eğer diyelim ki bir çiftin daha öncesinde bir düzenleri var, aralarında bir problem yok, eşlerden bir tanesi depresyona girmiş, depresyondan sonraki olan kısır döngüde aralarında problem gelişmişse, bazen fark etmiyorlar bunu, ha o zaman bu eş ilişkisinde ana mesele depresyon diyebiliriz. O zaman depresyonu bireysel olarak, eş ilişkisi değil de bireysel olarak depresyonu tedavi edersek biz, zaten bu çift kendi normaline gelecek. Ama bazen şöyle oluyor, zaten aralarında acayip bir ilişki problemi var, umutsuzluk var aralarında. Aslında depresyon ilişki probleminin sonucu gelişmiş.
Evet, sebebi olmuş biraz ilişkinin kendisi.
Evet. Eğer bu durumlarda çok çok ağır değilse, ana mesele depresyon değil, hala ilişkiye çalışmamız lazım.
Evet.
Yani burada depresyon, çünkü ilişkinin aslında sonucu, herkesin dayanıklılığı farklı oluyor. Çok uzun süre ilişki altında kalmış, problem altında kalmış kişiler cidden de depresyona girebiliyor. O zaman ilişkinin kendisi problem, depresyonun kendisi değil.
Evet.
Yine de ek olarak bu kişi eğer çok depresifse, eşler hepsini iptal etmiyoruz ama bireysel olarak kişiyi depresyon tedavisi yapılabilir, yapmak da lazım.
Evet, gerek ilaç tedavisi, medikal çözümler, gerekse psikoterapi tabii, olabilir.
Tabii bireysel olarak, çünkü kişiyi depresyondan çıkaramazsak, hani bu şey gibi, bir futbolcunun oyuna girmesi için sakatlıktan kurtulması gerekiyor. Bir kaslarındaki ağrının giderilmesi gerekiyor, çıksın oynasın. Şimdi depresyona girmiş bir kişi şey yapamıyor, eski fonksiyonunu gösteremiyor. O yüzden o depresyonunu tedavi etmek lazım ki eş ilişkisi içindeki işte sorumluluklarını yapmaktan hak aramaya, mücadeleye kadar bir dizi fonksiyonunu yerli yerinde yapabilsin.
Evet hocam, evet. Bu da önemli durumlardan bir tanesi, depresyon. Yani hem bireysel anlamda kişinin hayatını çok etkileyebilir. İş hayatından, sizin de dediğiniz gibi, mesela erkekler ya da kadın olsun, iş hayatında bozulmalara, özel hayatlarında bozulmalara, sosyal hayatlarında bozulmalara, içe çekilmelere ve bayağı işlev kaybına neden oluyor. Oldukça da aslında yaygın diyebilir miyiz hocam? Yani görülme sıklığı olsun, bir kişinin depresyona yakalanma olasılığı olsun.
Yani bütün araştırmalar aşağı yukarı kadınların 1/5'inin, erkeklerinin 1/10'inin hayatları boyunca bir depresyon yaşadığını gösteriyor.
Evet.
Yani 10 kişiden kadınlardan biri, 20 kişiden biri net bir depresyon erkeklerde hayatı boyunca. 5 kişiden biri, 10 kişiden biri, doğru düzelteyim, pardon. Erkeklerin yaşam boyunca 1/10'u kadınların 1/5.
Evet.
Bir depresyon yaşıyor. Ama tabii bunun hafif, orta, ağır formları var. Ağır formları hayatı daha derinden etkiliyor. Hafif formlar hayatı etkiliyor. Etkilemese rahatsızlık demiyoruz zaten.
Tabii.
Ama ağır derece etkilemiyor.
Evet. Evet. Bir başka rahatsızlık ise bizim yaygın anksiyete dediğimiz ya da belki halk dilinde evham,
evet,
dediğimiz aşırı endişeli olma hali. Yani sürekli sanki her an bir şey olacakmış gibi zihninde, kafasında bir felaket senaryosuyla yaşamak gibi, böyle genel bir şey yapalım hocam. Sonra size topu atacağım. Bu nasıl bir şeydir? İlişki bağlamında eş ilişkisini ya da aile hayatını nasıl etkileyebilir? Hiç de az değil. Bunun görülme şeyi de biliyoruz. Çok yaygın, çeşitli formlarıyla, hafif ya da ağır, bazen farkında olunmayan boyutlarıyla çok yaygın bir şey. Nasıl?
Yani en azından %3 ila %4 düzeyinde yaygın bir mesele. Kesitsel olarak toplumda baktığımızda %3-4 oranında yaygın anksiyete cidden de sıklıkla atlanan bir şey. Kişinin hem kişisel hayatı hem evlilik hayatını etkiliyor. Ana şeyi tam da dediğin gibi evham. Kötü bir şey olacak. Her an sanki kişi tetikte, başımıza kötü bir şey gelecek. Bir negatif bir şey, olumsuz bir şey olacak. Sağlığımıza bir şey olacak, kaza geçireceğiz, bela olacak. Eşime bir şey olacak, çocuklara bir şey olacak. Kişi böyle bir endişe halinde. Bazen bu endişe hiç böyle durup dururken aklına geliyor. Bazen de ufak bir şeyle aşırı tetikleniyor. Daha ağır formunda oturuyorsunuz, hiçbir şey yok ortadan. İçinizi bir huzursuzluk kaplıyor. Kötü bir şey olacak. Biraz daha şey formunda, diyelim ki eşiniz işte her gün 4-5'te işten çıkıyor, 6'da eve geliyor. 6 çeyrek oldu, sizin kalbiniz çarpmaya başlıyor. Eyvah, bir şey mi oldu? Biraz daha şeyinde, formunda, bir anda zihninize düşünceler üşüşüyor. Eşinizi diyelim ki işte kanlar içinde ambulanslarla hayal etmeye başlıyorsunuz. Yani makul olasılıklar yerine bir pazar uğramış olabilir, işte trafik olmuş olabilir. Makul izahlar yerine felaket senaryolarının istemsiz bir şekilde akla gelmesi, gerçekmiş gibi yaşanması, hatta görsel haliyle gelmesi ve bizim bütün bedeninizi, ruh halinizi kaplayacak hale gelmiş olması. Çocuk için de öyle. Diyelim ki çocuk işte 5 dakika geç kaldı veya çocuğun hafif bir ateşi oldu. Normalde yani çocuklar hayatları boyunca kaç kere ateş olurlar? Herhalde yüzlerce kez olurlar,
evet,
değil mi yani?
Evet.
Ama diyelim ki bu yaşayan kişiler o çocuğun ateşi ateş olmaktan, o 100 kere olup herkesin geçirdiği, belki bedenin doğal savunması olan şeyden, hemen arkasında kötü hastalıkların olacağı felaket senaryolarına giden bir zihin. Ve bu sadece böyle bir akli bir şey olarak kaymanın ötesinde, kişi ruha olarak da onu hissediyor, içine giriyor, hatta olmuş gibi neredeyse davranıyor. Bedeni de buna eşlik etmeye başlıyor. Şimdi bu kadar gergin olursanız gevşeyememiş oluyorsunuz. Gevşeyemediğiniz zaman ne oluyor? Beden sürekli stres altında olduğu için oranızda buranızda sürekli kas kasılmaları oluyor. Başlıyor sırtınızda gerilimler, boynunuzda gerilimler, belinizde ağrılar. Bedende bir nevi böyle bir gerilimler, ağrılar oluşmaya başlıyor. Hatta belirtilerden biri o yüzden böyle kurşun boru sendromu dediğimiz bir şey olur. Sürekli kasılma halinde, gerilim altında kalmış beden böyle bir kasılma, kasılmış gibi bir, boru gibi bir hale gelir. Kişide uzun süreli bir yorgunluk hali oluşur. Çünkü stres reaksiyonu bu kişilerde olağandan fazla ve sürekli kalmış olur. O sürekli kalma sadece zihni yormaz, duyguları yormaz, düşünceyi yormaz. Aynı zamanda bedeni de yorar. Bunun konusunda kişi böyle bir ağrılar, yorgunluklar, halsizlikler hissetmeye başlar. Şimdi bunun mesela en sık problemi şu oluyor. Eşlerini, o endişelerini gidermeleri için eşlerini bir takım kurallar içinde yaşamaya zorluyorlar. Nasıl? İşte 6'da evde oluyorsa mutlaka neredeyse bir haber verme. Bir nevi böyle hani yerini hanım buradayım veya erkek için şey içinde işte 5 dakika 10 dakika gecikeceğini mutlaka haberini vermiş olması lazım. Vermediği zaman kişi karşıdakini beni hiç dert etmiyor. Baksana ben bunu o kadar dert ediyorum, onu o kadar düşünüyorum. Hele bunun anlamını anlayamazsa, kendinden kaynaklanan problem olmadığını görmezse, buna karşı tarafı ne kadar sevdiği ve düşündüğüyle ilgili bir incelik olarak da kodlarsa, karşı tarafın biraz bunlara uymamasını rahatlık, sevmeme, umursamama olarak da yorumlamaya başlarsa, karşı tarafta bunu denetlenme olarak da algılamaya başlarsa ne oluyor yani? Hani ben 5 dakika bir özgürlüğüm olmayacak mı diye denetleme hareketi olarak görürse, işte bu aşamadan sonra çiftler birbirlerine girmeye başlıyor.
Halbuki ortada bir kaygı meselesi var, kaygı bozukluğu meselesi var.
Şimdi bazen eş terapilerinde bunu anlatmak bile toparlıyor. Hani rahatsızlıkları görmemezden gelmenin problemlerinden bir tanesi bu. Böyle bir durumda aslında olup biteni gösterirseniz ne anlama geldiğini, ha o zaman ha eşim bundan dolayı böyle davranıyor, herkes için olup biten açık hale geliyor.
Evet. Aynı hocam, bu mesela obsesif kişilerde olduğu gibi çocuklarıyla ilişkilerde böyle yaygın anksiyete tarzı bir kaygı bozukluğuna sahip bir kişinin çocuklarıyla ilişkisi de biraz sıkıntılı olabiliyor. Daha doğrusu gelişim açısından diyelim. Yani çocuk ne bileyim arkadaşlarıyla top oynamaya gidecek, izin veremiyor. Mahallenin biraz uzağına, sokağın biraz uzak göremediği bir yerde hemen bir alarm durumuna geçiyor. İşte bu ayağını kırar da şey düşer de ayağını kırardan tutun, birisi kaçırır vesaire gibi birçok evhama neden olduğu için çocuk da biraz böyle onun etrafı uydusu gibi oluyor. Yani bir türlü kendisini gerçekleştirecek, böyle biraz oynayacak, koşacak bunu bulamayabiliyor. Tabii ağır formlarından yine belki bahsediyoruz ama bu anlamda ne kadar etkileyebilir?
Çok diye. Önemli bir meseleden bahsediyorsun. Çünkü hani biz beraber şu anda bir proje yapıyoruz ya.
Evet.
Çocuklara iyi gelen davranışlar ve çocuklara kötü gelen davranışları listeliyoruz. Bugün kötü gelen davranışları.
Evet, bugün onun da hocam bir şey tekrar evet. Bir duyurusunu yaparak evet. Kapatalım.
Orada da gördüğümüz şeylerden biri, dosya verilerinden bir tanesi. Çocuk şöyle anlatıyor. Annem çok endişeli biriydi. Beni dışarı başıma bir şey gelir diye dışarı çıkarmazdı. Dışarıda çocuklar oynarken ben pencereden onları seyretmek zorunda kalırdım. Bundan dolayı da hep kafamda yalnız kaldım ve hayaller kurmaya başladım. Çocuk dışarıda oynayan arkadaşların yeri onlarla oynayamayınca zihninde hayaller kurup zihninde oynayan arkadaşlar ediniyor. Ama zamanla da bu zihindeki arkadaşlar canlanıp ayrı kişiliklere bölünüyor.
Evet.
Veya başka bir versiyonunu söyleyeyim. Diyelim ki baba çok endişeli. O kadar endişeli ki oğlum koşma. Düşersin. Oğlum şunu eline koyma. Kızım şunu yapma. Bak ben sana demedim mi? Şimdi olabilecek şeyleri endişesinden dolayı önceden söylüyor. Olabilecek şeyleri doğal hal içerisindeki olacak şeyler. Bak görmediniz mi? Ben dememiş miydim diyor. Hani bu böyle evi bir kurallar şeyine çocuğu aşırı denetlemenin yollarından biri obsesiflikti. Diğer bir yolu ise aslında endişe.
Endişe üzerinden kontrol. Evet.
Endişe üzerinden kontrol. Çocuk böylece hani dışarıya çıkıp oynamasa bile evde de geçişleri, yürüyüşleri, aldığı eşya hani aşırı riskten koruma hali bir nevi çocuğun sürekli dışarıdan emir komutayla yaşaması gereken bir şeye dönüşüyor. Ve çocuk bir şekilde ya kendini baskı altında hissediyor ya da artık hiçbir şeyden anlamayan, çünkü yapacağı herhangi bir davranışın ancak dışarıdan komut ile sağlanması gereken bir konuma, alışkanlığa dönüyor.
Evet. Da oldukça etkileyen durumlardan bir tanesi. Hocam şeyden bahsettiniz yeni çalışmadan. Kapatmadan önce o duyurumuzu tekrar edelim isterseniz. Dinleyicilerimizden geçen programda da bir istirhamımız oldu. Bize çocuklukta yaşadığınız, size yapılan iyi davranışları, güzel iyi anılarınızı yazar mısınız diye bir istirhamımız, bir duyurumuz olmuştu. O çalışmanın Dan biraz bahsedip öyle kapatalım hocam. Evet. Niçin bunu istiyoruz?
Gerçekten de dinleyicilerimizin yardımına ihtiyacımız var. Şöyle, yani biz psikiyatr, psikologlar çocukluktaki yapılan negatif davranışların öyküsünü sürekli dinliyoruz zaten. Ama hayat böyle bir şey değil. Spektrumal düşünürsek çocuklara yapılan negatif davranışlar var ama aynı zamanda çocukları geliştiren, büyüten oldukça iyi davranışlar var. Ama bu iyi davranışların öyküsü anlatılmıyor. Negatifler ortada bolca dolanıyor. Sanki resim ondan ibaretmiş gibi algılanıyor. Halbuki bu işin aynı şekilde ayna karşılığı pozitif davranışlar var. Biz dedik ki resmin tümünü görmek için iyi önerilerde bulunalım. Sadece şunları yapmayın demeyelim. Aynı zamanda şunları yapın. Bakın çocuklara çok iyi geliyor. Dediğimiz o pozitif davranışların, iyilik davranışların hikayesini toplayalım. Çünkü kişiler ancak zihinlerinde kalmış özel hikayeleri anlatabiliyorlar. Bu onlara iyi geldiğini göstergesi. Çünkü beyin özel olmayan bir şeyi kaydetmiyor uzun yıllar boyunca. Sizin aklınıza bir çocuklukta pozitif bir sahne geliyor ise bu gerçekten size olumlu bir etkisi olmuştur ki, özel bir şeydir ki beyin onu canlı kaydetmiş ve bugün siz hala hatırlayabiliyorsunuz onu.
Evet.
Negatif veya pozitif özel olan şeyler özel depolanır. Diğerleri normal depolandığı için hatırlanmaz.
Evet.
İstediğimiz şey şu. Bizim medaimyanikkliniği.com'da açtığı zaman zaten bir araştırmanın hemen formu geliyor 3 saniye sonra. Orada açılan bir yer var. Oraya sadece yazacaklar. Kimliklerinden bahsetmelerine gerek yok. Biz hiçbir bilgi istemiyoruz onlardan ek olarak. Ve kendi yazdıkları gibi de olduğu gibi web sayfasında hemen çıkıyor artık.
Evet.
Yani diyelim ki kendileri yazıp gönderdiklerinde şu ana kadar 60 civarında öykü birikmiş durumda. Bu 60 hemen kendi yazarlarsa 61. öykü oluyor. Biz oradan böyle özellikle kötü amaçlı bir şey yazılmamışsa silmiyoruz. Yani doğal haliyle bırakıyoruz. Böylece kendi yazdıklarını da başkalarıyla paylaşmış olacaklar. Sloganımız da bu. Hani iyi olanı paylaşın, iyilik yayılsın.
Evet, iyi şeklinde. Olan yayılsın.
İyi olan yayılsın.
O zaman tekrar edecek olursak, mutlu ve iyi anılarını, çocuklukta böyle hatırladıkları, hiç unutmadıkları güzel anıları bize medaimyanikkliniği.com adresine yazabilirler. Evet. Çok evet. Sevinir ve memnun oluruz.
Evet.
Evet.
Teşekkür ederiz böyle bir şey için.
Evet hocam. Bugünkü programımızın hocam sonuna geldik. Kıymetli dinleyenler, bendeniz psikolog Feyzullah Gürdaş, psikiyatrist, profesör, doktor, medaimyanıkla bir mutlu evlilik atölyesi programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki programda görüşmek dileğiyle hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.
Hayırlı akşamlar.